Profesör Doktor Ekrem Uğur İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Bugün geçmişe gideceğiz sizinle beraber. Ben programın birinci bölümünde de bahsetmeye çalıştım. Mektuplar eskiden hayatın vazgeçilmezi, hatta hayatta olduğunun ispatıydı pek çok kişi için. Biraz ne anlam ifade eder diye bugünün gençlerine anlatmak lazım galiba. Çünkü şimdi bir WhatsApp mesajı yazdıklarında o mesaj eğer göründüyse ve cevap yazmadıysa onu bile bekleyecek kadar sabırlı değil gençler.
Evet.
Haftalarca bir mektubu bekleyen anneler,
evet,
eşler, çocuklar vardı.
Doğru. Yani mesela telgraf bizim çocukluğumuzun muhtemelen 19. yüzyılın en büyük buluşlarından bir tanesi telgraf. Arkasından telefon, arkasından diğer buluşlar. Mesela telgrafı bugün bilen yoktur. Hı-hı. Yani gençler arasında telgrafın ne olduğunu bilen yok. Bırakın kullananı. Biz
Türkiye'de
mesela,
kalmış.
Evet, telgrafın telleri. Mesela biz telgrafla büyümüş bir nesiliz. Hayatımız telgrafta. Çünkü herkesin evinde telefon olmadığı için acil mesajlar telgrafla iletilirdi. Acil derken bir günde gidiyor. Yani.
Bu da hayati bir meseledir muhtemelen.
Evet, hayati bir mesele. Planca gelecek. Bir şey öldü, kaldı.
Yani, karşılayın.
Bir gün 24 saatte gidiyor. Bu bizim için çok süratli bir şeydi. Tabii telgraf pahalıydı. Her kelimesi paraydı. Onun için biz şöyle bir kabiliyet kazanmıştık. Az kelimeyle çok şey ifade etmek. O benim hayatta, ilim adamlığı kariyerimde de çok faydası olmuştur. Yani az sözle çok şey anlatmak. Yani uzatmaktansa...
O öyle kelimeler seçeceksiniz ki ekonomik olsun ama evet, anlatmak istediğinizi anlatsın.
Tabii eksik olmayacak. Adresleri bile biz öyle yapardık. Şimdi bu kalmadı. Şimdi gençler mesaj falan yazıyor. Bu biraz telgrafa benziyor ama tabii telgraf nerede, bu nerede? Sonra mesela telefonla telgraf yazma çıkmıştı ki biz bunun ne kadar büyük bir rahat. Çünkü postaneye gidiyorsunuz. Hı hı. Telgraf çok kalabalıktır. Bekliyorsunuz. Sıra geliyor, telgraf çekiyorsunuz, parayı ödüyorsunuz. Bayağı bir iş. Telefon, şimdi tabii cep telefonu olarak kullanılıyor. Sabit telefonlar artık neredeyse iş yerlerinde kaldı.
Görüntülü konuşuyorsunuz, telefon televizyona döndü artık insanlar
döndü
için.
Ama mektup tabii insanlık tarihi kadar eski bir adet. Biz çok mektup yazardık. Yani her hafta 5-10 tane ben mektup yazardım. Eşe, dosta, arkadaşa, iş için... Yani bir yere bir şey gönderilecek, bilgi verilecek. Çok yazardık.
Bir belge niteliği taşıdığını aslında unutmamak lazım.
Bir de tabii kopyasını alırdık. Yani o zaman bir de o şu vardı. Kopya kağıtları vardı, siyah karbon. Onu altına koyup kopyasını alıp dosyalardım ben. Yani ne yazmışım ben oraya? Hmm. Çünkü cevap gelecek acaba. Yani bunları arşivlerdik. Hala öyle elimde duruyor. Çok mektup yazardık. O kadar çok ki ömrümüz postanede geçerdi. Haftanın epey bir zamanı postanede geçerdi.
Biraz daha geriye gidelim mi? İşte insanların... iletişim kurma ihtiyacının aslında örneklerinden biri dumanla haberleşmekten başlayın da şimdi elimize tuttuğumuz cep telefonlarına, hatta neredeyse konuştuğunuzu yazıya gönderip bir komutunuzla gönderen aletlere kadar. Mektup ne zaman giriyor insanın hayatına? İlk mektuplar, o günden bugüne kalan neler var?
İnsanlık tarihi kadar eski. Yani dumanla haberleşme, güvercinle haberleşme, efendim ışıkla haberleşme, elbette bunlar mesaj, yani telgraf gibi, bunlar kısa mesajlar, acil mesajlar. Mektup apayrı bir şey. Mektup yazanın hissiyatını, fikriyatını, bilgilerini, karşı tarafa olan taleplerini, beklentilerini, yani içini döktüğü bir vesikadır mektup. Yani resmi mektuplar belki biraz farklı ama hususi mektuplardan bahsediyorum. Hı hı. Onun için insanlık tarihi kadar eski. Çok eski vesikalarda mektuplardan bahsediliyor. Tabii hususi mektupların çoğu günümüze intikal etmemiş ama bunlardan haberdarız. Dolayısıyla insanlık tarihinde çok eski zamanlardan beri bir mektup adeti hasıl olmuş. Öyle ki insanlar, gurbet insanın kaderinde olan bir şey. Herkes birbirine yakın değil. Yakın olsa bile her zaman görüşüp de...
Bazen köyler bile gurbet değil
köyler
mi?
Köyler gurbet, mahalleler.
Bir köye gidiyorsunuz. Belki seneler...
Mahalleler gurbet. Hı-hı. Mahalleler şimdiki gibi, yani kolay değil eski zamanda. Mahalleler arasında bile mektup yollanıyor. Yani böyle bir adet var. Onun için insan hayatına muazzam bir yer tutuyor bu. Öyle ki edebiyata teşekkür etmiş. Mektup bir, edebiyatı var.
Evet, bir yazım evet, şekline dönmüş.
Yani yazarlar bazı eserlerini mektup şeklinde yazarlar. Veya mektuplarını ufak tefek dokunuşlarla bir kitap haline getirirler.
Günlükler de insanın bazen kendine yazdığı mektuba
dönüşebiliyor. Günlükler zaten mektuptur, evet. Günlükler aslında kendine yazdığı mektuptur. Ne kadar basit olursa olsun. Şimdi mektup Arapça bir kelime. Türkçeleşmiş ama. Yani Araplar mektup demezler mesela. Mektup demek Arapça yazılmış şey demek. Biz mektup diyoruz. Arapça bir kelimeye biz başka mana vermişiz. Araplar risale derler mektuba. Yani risale, mektubun adı risaledir. Bizde mektup Arapça bir kelime olmakla beraber Türkçeleşmiş. Yazılmış şey demektir. Yazılmış şey. Demek
bizde mektubun başka bir anlam kazanmış.
Başka bir şeye dönüşmüş, evet. Tabii mektup yazıldığı sahaya göre çok farklı kültürlerin unsuru olmuş. En başta romantik münasebetler, aşk. Aşk mektupları, mektup tarihinin en güzide safhasını teşkil eder. Bununla alakalı kitaplar yazılmıştır. Yani aşk mektubu nasıl yazılır? Benim çocukluğumda vardı bu. Aşk mektubu nasıl yazılır?
Yani kitaplar
vardı. Evet, incelikleri kitaplar vardı. Arzu halciler vardı. Benim çocukluğumda da vardı bunlar. Bu arzu halciler bu işin ustasıydı. Şimdi gidiyorsunuz diyorsunuz ben mektup yazacağım. Kime diyor? Sevgilime, nişanlıma veya kocama. Buna göre onun mektup örnekleri var. Bunu okuyor size. Tamam diyorsunuz zaten edebiyatta da olur. Bunu yazıyor.
Sadece imza atıyor.
Siz mührünüzü basıyorsunuz. Herkese mühür var o zaman. Bunu yolluyor. İş mektubu. Nereye? Şuraya. Tapuya. Bilmem neye. Talep ne şu? Ona göre bir klişe mektubu var. Bunları gönderiyor. Tabi bu biraz ruhsuz ama neticede bir kültürdür
ama
yani.
Ama çok hızlı.
Hızlı ve tatlı. Yani gelen adam evet bunu götürmüş şey yazmış diyor ama o zaman zarfında da orada oturmuş. Bu mektubu dinlemiş. Tamam demiş. Mührünü basmış. Yani o mektupta gönderen insandan iz vardır.
Zaten yani gözyaşı, bazen kalıcı da evet.
Gözyaşı, koku.
Koku, saç, elizi çocuğunuz
elizi
varsa.
Veya mürekkep akmıştır o bile mektubu alanda muazzam bir hissiyat, heyecan hasıl eder.
Mektubu alanın mektuba bakarak, sadece bakarak okumadan bile okuyacağı çok şey var. Yazarken yazı stilinin değişmesi bile burada ara vermiş. Burada duygulanmış, burada ağlamış.
Anlıyorsunuz onu. Evet. Zaten mektupları tahlil ederken onu görürdük. Yani ben çok mektup okudum. Yaşlıların etrafında olduğum için, yaşlıların bir kısmı okuma yazma bilmedikleri için, bir kısmı yeni yazıyı okuyamadıkları için, bir kısmı gözleri görmediği için, bir kısmı bozuk, çirkin yazıyı okuyamadığı için bana okuturlardı. Ben de yaşlıları kırmamak için okurdum. Onun bana çok faydası olduğunu şimdi düşünüyorum. O mektuplar zaten klişe başlar. Merhaba Hülya Hanım, nasılsınız, iyi misiniz? İyi olmanızı Tanrı'dan niyaz ederim veya Allah'tan niyaz ederim. Bizleri soracak olursanız hamdolsun iyiyiz. Burada havalar çok güzel, birkaç gündür serinledi ama tekrar havaların iyi olmasını umuyoruz, yağmur yağdı. Ondan sonra filanca geldi. Şöyle şöyle yaptı.
Bundan sonra artık
şimdi yavaş yavaş, yavaş yavaş, evet bunlar klişedir yani. Evet bu mektuba mahsustur ama klişedir. Bundan mutlaka anlatalım. Şu geldi, selamınızı getirdi, emanetinizi verdi, çok teşekkür ederim, zahmet etmişsiniz. Şimdi ondan sonra eğer bu mektup rutin bir mektup değilse, yani yazalım bir mektup da bizden haberdar olsun değilse, onun arkasında şimdi geliyor. Şöyle oldu, böyle oldu, filanca bana böyle dedi, böyle dedi, ben senin için şöyle düşündüm, böyle oldu, niye böyle, şu böyle oldu, ben şöyle yapmak istiyorum da olmuyor. Bu hissiyat yani neredeyse böyle mektubu yazanın kalbinin çarpıntılarını duyduğunuz bir kısım.
Kişisel tarafı burası
evet,
zaten.
Arapçada emmabat derler ona. Hatta birisi mektup okuyormuş da mektuplar Araplarda işte uzun uzun övmeler şeylerle başlar. Emmabat'tan sonrasını okuyor. Emmabat bundan sonra demek. Emmabat ve artık bundan sonrası diye geçiyor. Orayı oku demiş. Orası mühim. Yani bu zaman kaybı bunlar. Klişeler. O bizim mektuplarda da vardı. Bu heyecanlı şeyden sonra hani böyle koşanın yorulup da yavaşlaması gibi tekrar yavaşlar. Artık ne yazayım? Satırlarıma son verirken sizin artık durumuna göre gözlerinizden, ellerinizden, yanaklarınızdan öperim. Filancaya feşbekenceye, feşbekenceye, feşbekenceye, feşbekenceye, filancaya, filancaya, filancaya, filancaya.
Sonra
selam ederim. Büyüklerin ellerinden öperim, küçüklerin gözlerinden öperim. İşte filancaya ayrıca hususen selam ederim. Filancanın hastalığı nasıl oldu? Feşbekence ne yaptı? Askere gitti mi, mektep gibi sualler. Yani gelecek mektupta bunları bana yazınız. Baki selam yeğeniniz, kardeşiniz, sizi çok seven gibi bir şey. Hatta eski zamanlarda mektubun sonuna da böyle bir şiir eklemek adetti.
Evet, yani mani.
Hatta böyle aşk mektuplarında gönülde var iken muhabbet, imza koymaya ne hacet gibi böyle bir rümuzlu şeyler yazılır, gönderilir. Bu tabii kağıt seçimi de mühim. Yani rastgele mektuplar, rastgele kağıtlara yazılır. Eskiden böyle kağıt A4 kağıtları ortadan katlanırdı. Öyle yazıldı. Yani büyük bir kağıda yazılmazdı. Büyük kağıt gençlerin, çocukların veya mektup yazma adabını bilmeyenlerin adıydı. Kocaman bir kağıt çarşaf gibi. Bu ne derdiler çarşaf gibi. Halbuki aynı kağıt. Katlanacak. Katlanacak. İşte başına önce hitap yazılacak.
Defter sayfası gibi.
Defter sayfası gibi. Aynen. Hatta bazen yazacak kişi benim az yazacağım var der. O katladığının birinci ve üçüncü sayfasına yazar. Adet odur. 2 ve 4 boş kalır.
Mürekkepte geçmesi.
Mürekkepte geçmesi. Fakat sonra mektup bitmez. Ondan sonra haşiyeler, hamişler, notlar, işaretler oraya ok konur, sayfa numaraları konur.
Numara konur
yani bu iki,
evet.
Bu üç, buraya yani bakın.
Önce burayı oku, sonra burayı oku.
Dikkat çeksin de böyle ters yazılır orası. Bazı mektuplara çiçekler çizilir yani falan filan böyle. Yani hatta bir adamcağız evine mektup yazarmış da hanımını soramaya asker utanırmış. Eskiden hanımlardan bahsetmek anne babasını ayıp kabul ediyordu.
Onun yanında okunacağını düşünerek.
Düşünerek üç tane nokta koyarmış. Hanımı o üç noktayı görünce işte bu dermiş bu bana işaret.
Yani beni düşünmüş.
Beni düşündüğü yer burası işte o üç nokta. Boşlu. Üç noktanı söylediği bir makale var. Yani o orada onu hatırlıyor. Hanımından bahsetmiyor. Hanımından bahsetmek çok ayıp. Ayıp kabul ediliyor. Tabii kızcağız da bekliyor kendinden bir şey var mı? Hanıma ayrı mektup yazmak da ayıp. O zaman. Yani ya gizli ki? Ya gizli yollayacaksınız biriyle. Yahut yazamazsınız. Ayıp yani. İnsan hanımıyla büyüklerinin yanında böyle bir. Ya mektup biraz mahrem bir şey ya. Ya eskiler neler çekmişler. Ama o üç noktanın çok anlattığı var. Üç noktayı koyunca yani hanımına o bir mektup yazsa, övgüler ve muhabbetler döşese o üç noktanın yeri yani herkesten sana farklı muamele ediyorum. Bak senin yerin işte bu üç noktadır gibi. Bu mektup yazma adeti uzun zaman devam etti çünkü başka çare yoktu. Mektup üç günde giderdi. Benim çocukluğumda mektup üç günde giderdi. Normal adi mektup üç günde giderdi.
Türkiye
içinden bahsediyorum. Hı hı. Türkiye dışından değil. Türkiye dışında artık Allah size acısın. Yani medeni yerlerde belki bir hafta 10 gün. Ama gayrimedeni yerler, gayrimedeninden kasım uzak yerler, Afrika şudur, Asya oralara belki ay bir ay. Belki bir sene. Çünkü ben yazışırdım çok yurt dışında benim, ben pul biriktirdiğim için arkadaşlarım vardı. Mektuplar gönderirdim. Bazen bakardım mektup ona benim gönderdiğimden bir ay, üç hafta sonra ulaşmış. Onun mektubu da tabii
aynı
öyle.
Aynı hızla geliyor.
Bu mektuplar yurt dışına gemiyle taşınırdı. Tabii bunların toplanması. İskelelere götürülmesi, dağıtılması, iskelelere götürülmesi, buradan o gemilere yüklenmesi, geminin malum hızı 20 kilometre zaten.
Bir de doğru yere gitmesi.
Bir de doğru yere gitmesi. Geçenlerde 60 tane sonra mektup yerine ulaşmış diye haberler vardı. Evet. Böyle mi? Bu bayağı sürerdi. Peki mektubunuzun çabuk gitmesini istiyorsunuz ne yapardınız? O zaman tayyare postası vardı. Tayyare postası. Onun zarfı farklıydı. Kırmızı mavi kenarları çizgili olurdu hani postacılar daha çayırabilsin diye. Fiyatı da normal mektuptan 1/10 kadar takriben fazla olurdu. Yani 10 kuruşsa bu 11 kuruş olurdu. Üzerine de sanki o zarf yetmiyormuş gibi mutlaka bir etiket vardı. Par avion havayla. Bazen by air mail olmuştu ama benim zamanımda şey vardı hep. Par avion. Fransızcadan kalma. O etiketi yapıştırırdık. Teyit için bir de altına uçak ile veya tayyare ile diye de yazardık yani. Mektup zarfı yazmak da bir sanattır. Mektup zarfı taşıdık biz. Masamızda mektup zarfı ve kağıdı mutlaka hazır olurdu dedim ya. Yani günde en az ortalama en az bir mektup yazardık günde. Eşe dosta veya belli yerlere. Onun için masamızda devamlı mektup kağıdı zarfı hazır olurdu. Cebimizde de pul. Yani posta pulu. Çünkü postaneye gitmek bazen zaman olmaz yetişmez veya postanede beklemeniz lazım. Posta kutuları vardı. Muayyen yerlere posta kutuları konmuştu. Sarı boyalı üzerinde PTT yazardı. Başka memleketlerde de var malumunuz. Mektubu yazardınız, üzerine adresi yazarsınız. Nedense bir sayın bay tabiri vardı. Ben de ona çok sinir olurdum sayın bay kelimesine.
Sayın yeter.
Sayın da yeter. Hiç ona da gerek yok. Kimi sayalım yani? Koyun mu sayacağız bu? Yani muhterem de. Yani veya hatta eski adamları mektuptan da bakardım sonunda beri veya beyi beri yazardı eskiler. Yumuşak G ile veya hanım. Onu da iyi ile yazarlardı. Çünkü eskilerde Fransızca bildikleri için onlar Osmanlı zamanında Fransızca'da ı olmadığı için küçük ı, minüskülde onu iyi şeklinde yazar. Hanim. Hulya hanim. Böyle yazarlardı. Görürdüm ben o zarfları. Adresinizi yazarsınız. Tabii adres yazmak bir marifettir. Eskiden çok adres mazbut ve makbul değildi. Sokak, cadde, kapı numarası, semt, bir de sonra posta kodu çıktı. Ne mektuplar gördüm ben. İşte pazarın yanından girince soldaki pembe ikinci ev falan böyle adresler. Postacılar ne mahir. Bunları getirirlerdi.
Ama tabii şimdi o da artık iş yaptığı semti aşina.
Tanıyor. Dayım bana bir mektup yollamıştı fi tarihinde. İsmimi yazmış Ekrem Buğra ikinci. Maltepe'de evleriyle mektebin arasında çıkmaz sokak var. Bu kadar. Postacı bulmuş getirmiş. Sonra hatta ben dedim postacı helal olsun dedi. Hocam burada başka yer yok dedi. Burada.
Ama çıkmaz sokakları biliyor artık.
Ondan arkasına da mutlaka biz gönderen adresini yazardık. Niçin? Hem alan adam mektubu alır almaz kimden geldiğini öğrensin. Veya mektup eğer yerine ulaşmazsa bir de o tehlike var. İade derlerdi. Adreste bulunamadı veya adres yanlış böyle üzerine not yazılırdı. Veya onun damgaları vardı. Mektup size geri gelirdi. Anlardınız ki mektup yerine ulaşmadı.
Ne acı bir şey, adres
evet,
bulunamadı.
Evet, bulunamadı. Yani o adreste bulunamadı, taşınmışlar. Artık orada oturmuyorlar. Veya öyle bir adres yok. Yani yanlış tutmuşsunuz adresinizi. Biliyorsun bir numara veya bir sokak ismi yanlış olsa.
Ama hep giden, hep kabul edilen bir adresten geri döndüyse.
O zaman problem var. Şimdi bizim o zamanlar çok küçük zevklerimiz ve heyecanlarımız vardı. Bunlardan bir tanesi de postacının bizim eve doğru yürümesi. Bu zevkin ilk basamağıdır. Sizin kapınızı çalması ikinci basamağıdır. Size mektup getirmesi üçüncü basamağıdır. Ne kadar sevinirdik. Yani böyle saçma sapan mektup da olsa.
Ama şey ne çıkacağını bilmiyorsunuz ya, heyecan.
Hayatımıza bir renklilik de o mektup. Yani zevkle okurduk, zevkle yazardık.
Sadece mektup da değil. İşte bazen sizin gibi yakınlarının mektuplarını okuyanlar aynı zamanda o mektubun üzerindeki pulu da alırdı.
Ha, o da ayrı bir iş. Yani pul koleksiyoncu, evet. Doğru.
Biraz karikatürize edilmiş, biraz belki anlamının dışına çıkartılmış filmlerde, karikatürlerde ama yine de ciddi bir tarih bilgisine ya da tarih ilgisine ihtiyaç duyuyor galiba.
Şimdi veya tersi, pul koleksiyonculuğu yaptığınız zaman ciddi bir tarih bilgisi kazanıyorsunuz.
Tabii yani ilginiz var.
Çünkü
topluyorsunuz.
Bugünkü insanlar bilmezler. Yani bizim çocukluğumuz da pul koleksiyonu yapmayan yoktu. Bazıları çok ciddiye alırdı. Ben onlardan birisiydim. Sergilere katılırdım. Tematik koleksiyonum vardı. Müzayedelere katılırdım. Şimdi bir posta pulları vardı. Normal adi posta pul. İşte üzerinde yazar 10 kuruş 20 kuruş. Bir de hatıra pulları vardır. Çeşitli hadiseleri anmak için çıkarılır. 100. yılı, 50. yılı veya mesela Missouri gemisinin gelişi için mesela pul basılmış 1943'te. Bunlar olabilir 47'de. Şimdi bunları gider postaneden, merkez postanesinden önceden alırdık. Onu zarfa, o günkü zarfa yapıştırdık. O günkü damgayı bastırdık. Yani biz onu o gün aldık, çıktığı gün aldık gibi. Muazzam bir şeydi bu. Bu bize hem tarih bilgisi kazandırdı. Bir. İkincisi bizim sosyal hayatımızı inkişaf ettirdi. Yani ben bunun için insanlarla gidiyorum, geliyorum, evet. Münasebet kuruyorum, sergilere katılıyorum, müzayedelere katılıyorum, pulcularla görüşüyorum. Bu pul arkadaşlarımız var. Onlar dünyanın her yerinde benim pul arkadaşım vardı. Onlarla yazışıyoruz. Onlar bana pul gönderiyor, ben onlara pul gönderiyorum.
Bazen mektup arkadaşlığının sebebi
puldu.
Değil mi?
Benimkinin çoğu öyleydi. Ve de üçüncüsü, siz o gençliğin, ergenliğin, buluğun çalkantılı zamanında tatlı bir meşguliyet sizi bundan alıkoyuyor. Yani kafanızı dağıtıyordu. Hı. Saatlerce ben onlarla meşgul olurdum. Cımbızınız var çünkü elle tutarsanız arkadaki zamka yapışır, değerinden kaybeder. Kıvrılmaması lazım.
Defterleri
hususidir, albümleri var. Bir de birine bir mektup geldiği zaman ben şöyle hemen bakardım. Posta pulumu, hatıra pulumu. Posta pulusu o kadar değil ama hatıra pulusu böyle gözlerim ışıldardı. Acaba ben bu zarfı nasıl alırım? Bazıları kıl, zarfıyla taşır. Bazısı da onu almamıza müsaade eder. Onun yolu hemen cebimizde küçük makaslar vardı. Sapı plastik, ucuna da plastik sokardı ki cebimiz ilermesin diye. Hemen ben çıkarırdım, onu keserdim. Yani zarfına da zarar vermezdim. Damgasıyla beraber saklardım. Damgası güzelse. Damgası kötüyse kekseri kötü olurduk, aşınmış. Onu suya koyarsınız. Suda bir müddet durunca çıkar. Kurutursunuz, albüme koyarsınız, o sizin koleksiyonunuz olur. Bizim en büyük zevkimiz buydu. O zamanlar çocuklara verilen en güzel hediyelerden bir tanesi de böyle pullardı, kullanılmış pullar.
Sonra bunlar çok ciddi paralara da dönebiliyor.
Tabii elbette.
Ya da koleksiyonu tamamlamak için ihtiyacınız olan o tek pul bazen sizin için çok maliyetli olabilir.
Pul koleksiyonu bir servetti. O zamanlar buna çok itibar ederlerdi. Çok meşhur koleksiyoncular vardı. Bundan muazzam para kazananlar
hatta
vardı.
Hatta miras bırakanlar.
Miras
pul
bırakanlar
koleksiyonunu
vardı.
Miras bıraktı.
Bırakanlar vardı. Ferrari adında bir Fransız vardı. Yarı kaçık bir adam. Ömrü pul toplamakla geçti. Çok zengindi. Öldüğünde 28 milyon sterlin verdiler pul koleksiyonuna. O yani 1920'lerde o zamanın parasıyla yani muazzam bir servet. Onun için bu Ayşe Sultan Sultan Abdülhamit'in kızı amansız bir pul koleksiyoneriydi. Bir pulu eksik pulu tamamlamak için günlerce heyecanla uykularım kaçardı dedi. Sürgünde mesela onu satarak geçindiğini anlatırdı. Paris'te satmış o pul koleksiyonunu.
Onunla
geçim yapmış evet. İngiltere Kralı 5. George mesela pulcular çok meraklıydı. Romanya Kralları, Belçika Kralı 1. Albert çok meraklıydı. Hint mihracelerinden meraklı olanlar vardı. Çok enteresan pul koleksiyonerleri vardı. Yani hem servet kazanan Rothschild'ler mesela pul koleksiyoneriydi muazzam. ömürleri o bir eksik pulu, nadide pulu, koleksiyonların bir eksiği tamamlamakla geçmiş. Bunun için seyahatler yapmışlar mesela.
Tabii eskiden...
Bunun için adam öldürenler var.
Adam
bunun için dolandırıcılık yapanlar var. O eksik pulu, yani biliyorsunuz bazı takıntılar insanları anormal hareketlere sevk eder. Bu hobi takıntıya dönüyor. Nasıl birine aşık oluyor gözünü gibi. Bunun için neler neler var pulculuk tarihinde.
Kısa bir ara verelim, sonra tekrar buradayız.
Burası TGRT FM.
Sohbetimiz devam ediyor. Bugün İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü. Evet. İstanbul için özel bir gün. Güzel İstanbul için.
Evet. Şimdi burada enteresan bir hadise var. Bu tarihi ayı günü bilirler de yılı çok bilmezler. Yıl 1923.
23.
Evet, 22 değil. Halbuki büyük zaferin kazanılması 1922'dir. İzmir'in Yunan işgalinden tahliyesi 9 Eylül 1922'dir. Yani İstanbul neden 13 ay sonra... Neden İzmir'den 13 ay sonra tahliye edilmiştir? Bunu çok kişi bilmez. Hatta İstanbul'un kurtuluşunu 22 olarak zannederler. Yani İzmir kurtuldu 9 Eylül'de.
Arkasına.
Bir ay sonra da İstanbul gayet tabii olarak kurtuldu. Halbuki öyle değil. İstanbul'un işgal devri, İstanbul'un tarihindeki binler 2000 yıllık İstanbul tarihindeki, belki daha eski tabii ki, en enteresan devrelerden biridir. Yani 1918-1923 arası 4,5-5 seneye yaklaşan bir devre İstanbul'un işgalidir. Yani müttefikler tarafından işgali. Bununla alakalı bazı kitaplar yazılmıştır. Fakat üzerinde çok fazla konuşulmamıştır. Herkes işi hamaset cihetiyle almıştır. Fakat hadisenin başka ciheti var. Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin kazanılması üzerine Yunan ordusunun bozulması, yani Ankara önlerine kadar gelmiş olan Yunan ordusunun bozulması ve bunların İzmir'e kadar takip edilmesi ve 9 Eylül'de İzmir'in tahliyesiyle savaş sona erdi. Arkasından Mudanya'da, yani Bursa'nın Mudanya kasabasında, sahil kasabasında bir mütareke imzalandı. Buna Mudanya Mütarekesi diye biliniyor. Böylece Yunanlarla Türkler arasındaki, Ankara'daki Türkler arasındaki harp bitmiş oldu. Mütareke ama İngiliz, Fransız, İtalyanlarla yapılmıştı. O da enteresan. Çünkü hadisenin kısmı da bilinmez.
Aslında savaşın kimler tarafından...
Aslında 1919 yani Yunanların İzmir'e çıkmasıyla 1922'de 9 Eylül'de İzmir'in tahliyesi arasında geçen 3 yıllık devre aslında bir Türk-Yunan harbidir. Lokal olarak. Ama aslında 1. Can Harbi'nin devamıdır. Çünkü Yunanlılar İzmir'e müttefiklerin talimatıyla çıktı. Çünkü Mondros Mütarekesi'nde böyle bir madde vardı. Yani müttefikler
bu endişede gördükleri.
Şimdi bu da gene hamasetin çok mevzusudur ama bir harpte mağlup olduğunuz zaman galipler size bazı şeyler dikte ettirir. O da şundur. Tekrar yani savaş bitti. Tamam. Ne olacak şimdi? Yani karşı tarafı dize getirmeniz lazım ki tekrar palazlanıp da size karşı çıkma, çünkü savaşı kazandınız. Bu gayet tabii bir şey. Bunun için belli bazı tedbirler alırlar. Bunlardan da bir tanesi stratejik yerlerin işgalidir. Ordunun silahlarının toplanmasıdır gibi.
Aslında Mondros bunları...
Mondros bunlar içindir. Bunları. Yani çok normal bir mütarekedir. Ve İstanbul'un, İzmir'in işgali de çok normal hadiselerdir. Yani bir savaşın kaybedilmesinde.
Savaş şartlarında baktığımızda.
Savaş şartlarında. Bunun neticeleri ağır olmuştur. Yani o ayrı bir bahsi ahardır. Yoksa İzmir'in, İstanbul'un veya Ankara bile işgal edilmişti. Samsun, Ankara, yani bunların hepsi Fransızlar, İngilizler, Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya gittiğinde Ankara'da İngiliz, İşgal. Fransız askerleri vardı.
Ne için? Hatta meclis binası olarak
kullanıyorlardı. Orayı bıraktılar. Niçin oradalar? Bakıyorlar ne var ne yok. Tamam mı? Mütareke şey mi? Bize burada bir tehlike
aslında
var mı?
Aslında işgal gibi değil. Biraz da teftiş gibi
teftiş,
mi?
Teftiş. Aslında teftiştir. Teftiştir. Yani işgal tabii mağluplar için daha hoşuna gidiyor. Bize işgal ettiniz. Halbuki savaş bitti. Ama aslında bu bir kontroldür. Yani zaferin pekiştirilmesi için yapılan bir kontroldür. İstanbul'un işgalini de böyle anlamak
biraz
lazım.
Biraz da psikolojik tarafı var.
Tabii o çok ağır bir şeydir. Yani harpte yenilmişsiniz zaten, mühimmatınız gitmiş, gençleriniz gitmiş, insanlarınız gitmiş, onurunuz yerle bir olmuş. Bir de eğer payitahtınız veya İzmir gibi güzide bir şehrinizde siz düşman üniformalı askerler gördüğünüz zaman, biliyorsunuz cephede görülür, asker buna kanıksamıştır. Ama sivillerin olduğu yerde bunun psikolojik yıkımı çoktur. Zaten işgal bunun için yapılır.
Evet, halkı, zaten amaç bu.
Halkı, yani siz yenildiniz, anladınız mı? Bunu bir kere kabullenin. Bunu göstermek için yapılır. Onun için çok bu işleri abartmanın manası yoktur. Maalesef mağlup olduk. Ve maalesef işgal ettik. Onun neticesi ağır oldu. ağır oldu. Milli haysiyete muazzam bir darbe vurdu. Şimdi İstanbul'un bu işgal devresi çok enteresandır. Bunu başka zaman konuşabiliriz çeşitli cihetleriyle. Mudanya Mütarekesi'nden sonra Türkler boğazların da tahliyesini istediler. Şimdi boğazlar biliyorsunuz Türkiye'nin en stratejik noktadadır. En stratejik yani. Türkiye'nin şu anda en stratejik neresi? Boğazlar. Eskiden boğazlar. Eskiden boğazlar. 200 yıl önce boğazlar. 400 yıl önce boğazlar. 1000 yıl önce boğazlar. 2000 yıl önce niye burada kurdu Konstantinos bu şehri? Boğazlar burada olduğu için. Çanakkale'de kurmak istedi. Olmadı. Burada. Yani boğaz kenarında kurmak. Çünkü boğazlar her cihetten bir can damarıdır. Akış noktasıdır. Geçiş noktasıdır.
Kontrol noktasıdır doğal olarak.
Müttefikler dediler ki biz sizinle şu anda mütareke yaptık. Daha barış yapmadık. Biz asla ve asla neticede biz Birinci Dünya Savaşı'nın kazananıyız. Siz her ne kadar Yunanları yenseniz de bizi yenmediniz. Biz kazananız. Biz boğazları tahliye etmiyoruz. Biz zaten size Anadolu'yu vermiştik. Sevr'de de vermiştik. Şimdi de vereceğiz. Ama boğazları vermedik Sevr'de. Şimdi de vermeyeceğiz. Nitekim Lozan'da da vermediler. Boğazlar verilmedi. Boğazlar Montreux'a kadar müttefiklerin elindeydi. Bu da çok bilinmez.
Evet, Montreux ki Cumhuriyet'ten...
Evet, Cumhuriyet'ten çok sonra. Yani şimdi verilmezden kastım şu. Toprak olarak sizin. Ama sizin hiçbir rolünüz yok. Hatta ayrı bayrağı var Boğazlar İdaresi'nin. Boğazlar İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Türklerden müteşekkil bir komisyon tarafından idare ediliyor. Siz istediğinizi yapamazsınız.
Yani aslında Boğaz'ın kenarı sizin.
Evet.
Ama Boğaz'ın kendisi bu dörtlü komisyonun.
Sizin değil, evet. Sizin değil. Orada bir düzenleme yapamazsınız Boğaz'da. İki Boğaz'da, Çanakkale'de ve İstanbul'da siz hiçbir siyasi, idari, sosyal hiçbir düzenleme yapamazsınız.
Neredeyse balık tutmak için bile izin alacak.
İzin alınacak. Zaten şey var, onun da onunla alakalı da o zamanlar şeyler tanzim edilmiştir. Yani balık ne kadar tutacak. Bunun hepsi şeye bağlanmıştı. Biz dedi Boğaz'ları vermeyiz. Verirsiniz, vermeyiz. Ankara kuvvetleri Çanakkale'ye yürüdüler. Buna Çanakkale krizi derler. Çanak Affair. Lloyd George, İngiltere tarihinin en aptal şahsiyetlerinden bir tanesi olarak kabul ediliyor. Israrla savaş yapmayı göze alarak Kemalist ordu, onlar Kemalistler diyor ve Nasyonalistleri, Çanakkale ve Boğazlara yaklaştırmayın diyor. General Harrington ise bambaşka düşünüyor. Daha önce radyoda söylemiştim, gazetede de yazdım, başkanına da söyledim. İngiltere'de, her devlette olduğu gibi İngiltere'yi idare eden hükümet değildir. İngiltere'de bir kral vardır. Şeyi az. İki, hükümet. Üç, parlamento. Dört, war office şimdi yok. Yani savaş bakanlığı. Beş, foreign office, dışişleri bakanlığı. Bunlar ayrı ayrı birer güçtür. Tek başına birer güçtür. War office, yani savaş. Yunan harbi zamanında, Türk-Yunan savaşı sırasında İngiltere'nin Türkiye politikasını siz Lord George'un politikası olarak görürseniz yanılırsınız. Evet, Lord George'un politikası var.
Görünürde evet. Öyle ama...
Yunanlara hayran, Türklere düşman bir aptaldı Lord George. Galli'yi zaten düşürdüler ondan sonra. Düştü. Siyasi hayatı bitti. Hatta partisinin siyasi hayatı bitti bu yanlışın arkasından. Ama War Office öyle düşünmüyordu. War Office diyordu ki, Savaş Bakanlığı, Sovyetler var orada. Türkleri fazla acıtmamamız lazım.
O tarafa kaçmasın.
Evet, yoksa Ruslara kaçarlar ve Rusya yeni bir tehdit olur. Onun için İngiltere, Türk-Yunan Harbi'nde Türkiye'ye her zaman yumuşak davranmıştır. Hani bazılarının iddia ettiği işte ikili oyun muvazaa. Muvazaa değil aslında. İngiltere, Ankara hükümetine yumuşaklık göstermiştir. Niçin? Kazanırlarsa Rusya'ya karşı bize emniyet sübabı olsunlar ve olmuştur. O ayrı bir mesele. İşte Harrington bunu
ama
dinlemedi.
Ama bir yandan da tabii bu yeni devletin de yeni hükümetin de Rusya ile ilişkilerine engel olamadılar.
Engel olmadılar ama belli bir limit koydular. Mesela savaş kazanılır kazanılmaz Atatürk komünizmi yasakladı, Komünist Parti'yi kapattı, eski Sovyet taraftarlarının hepsini tasfiye etti. Bir kısmı faili meçhule gitti, Mustafa Suphi gibi öldürüldüler. Yani savaşın kazanması üzerine İngiltere yanlısı bir şeye girdi, Rusya'ya girdi gayet haklı olarak. Yani burada yani Sovyetlerden yardım aldı. Sovyetler ciddi manada biliyorsunuz Ankara'yı desteklediler.
Desteklediler.
Yani tamam yani sizde komünizm gelmesin ama en azından bizim müttefikimiz olun dediler. Dedi ki şeyde Havza'da görüştüğü zaman Mustafa Kemal Paşa'ya komünist olun dedi. Siz de Sovyet olun. Hayır dedi biz Sovyet olamayız. Bizim sosyal kültürel şartlarımız buna müsait değil dedi Mustafa Kemal Paşa. Tamam dedi siz sosyalist olmayın ama sosyalizme destek verin, kolaylık versin. Bizim müttefikimiz Mustafa Kemal Paşa bunu kabul etti. Gayet real politikin icabı buydu. Ama savaş kazanılınca Yunanlara karşı artık Sovyetlerin desteğine ihtiyaç yoktu. Ama Sovyetlerle kötü olmanın da manası yoktu. Ankara tamamen İngiltere ile aynı paralel hareket etti. etmesi gerekiyordu. Etti. Realpolitik'in icabı buydu. Bu çok fazla konuşulmaz. Hani yedi düvel falan hikayeleri. Ama bu böyleydi. Bu böyleydi. Onun için İngiltere hükümeti her ne kadar Kemalistlerle savaşın dese de Harrington savaşmadı. Ve büyük bir kriz önlendi. Tabi Mustafa Kemal Paşa da geri adım attı. Yani İngilizlerle savaşmak o kadar kolay değil. Yani Yunanları yenmiş olabilirsiniz de. Yani boğazlara mevzilenmiş olan İngilizleri yenmek kolay değil. Ben onu Ankara'nın bir blöfü olarak görüyorum ama blöf de tutmuştur netice itibariyle.
Ya zaten buradaki konjonktüre bakarak belki de karar vermek lazım. Doğru bir hareket.
Doğru bir hareketti. Evet. Boğazları alamazdı. Alamazdı. Trakya'yı size vereceğiz dediler. Mütarekede var. Trakya yani Edirne, Kırklareli o da geç boşaldı. O da İstanbul.
Ama şey değil değil mi? Hani Batı Trakya yok.
Hayır, Batı Trakya. Çünkü Batı Trakya Birinci Dünya Savaşı'ndan önce kaybedildi. Bir kere onu alamazsınız zaten. Yani biz Batı Trakya istiyoruz demeniz boş hayal.
Mesela şimdi Batı Trakya adalar çok konuşuluyor.
Hayır alamazsınız. Hayır. Için soruyorum. Bu Batı Trakya ve adalar üzerinde talep edemezsiniz. Bunlar Birinci Dünya Savaşı'ndan önce kaybedilmiştir. Lozan'da da bunların kaybedilmesi gayet tabidir. Çünkü harpten önce bitmiş. Bir kere o bitmiş meseleyi siz açamazsınız. Lozan'da sadece Musul ve Rodos'ta bir problem olmuş. Yani Rodos'u alabilirdi, Musul'u alabilirdi. Ama bu da bir güç meselesi. Anlaşmalar biliyorsunuz karşılıklı oturursunuz, eteğinizdekini dökersiniz. Karşılıklı anlaşarak bir neticeye varırsınız. İngiltere hayır dedi. Biz size Musul'u vermeyeceğiz dedi. Var mı bir diyeceğiniz? Karşılığında bir şey vermem. Ankara ne yapsın? Kabul etti bunu. Savaşa mı girsin İngilizlerle? Giremez. Yenilirdi. Elindekini de kaybederdi. Rodos İtalyanlara verilmiş. İtalyanlar bunları müttefiki. İtalyanlar diyor ki o zaman bizim hiçbir karımız yok bu savaşta.
Niye girdik?
Niye girdik biz bu savaşa ettiniz diyorlar. Evet. O zaman Ankara bunu kabul etti. Yani Lozan'da alınabilecek iki şey Rodos ve Musul'du.
Onu da İngilizler
vermediler. Bu yani hani şimdi diyorlar Lozan'da alınmalıydı. Niye? Öyle kolay değil almak. Gücünüz varsa az, gücünüz yok.
Ki diplomatlarımıza çok söylenir. Hani giden diplomatlar bu konuda mahir değildi. İyi bir diplomasiyle alınabilirdi.
Giden diplomatlar mahir değildi. Doğru. Ama orada sadece diplomasi konuşmadı. Real politik konuştu. Lozan'da Türkiye, Ankara alabildiğini azami ölçüde almıştır. Lozan Ankara'ya yapılmış büyük bir lütufnamedir. Şimdi
gelelim İstanbul'a.
Evet. Geldi. Boğazların tahliye edilmeyeceği anlaşılınca Ankara geri çekildi. İngiltere geri çekildi. Ve Ekim ayında 1922'nin Ekim ayında yani bu kriz çözülünce Selahattin Adil Paşa Ankara ordusundaki kumandanlardan İstanbul kumandanı olarak tayin edildi. Ve 19 Ekim'de İstanbul'a geldi. Arkasından Refet Paşa yani Ankara kahramanlarından İstanbul'a geldi. Yani bir nevi komiser gibi yani Ankara komiseri, vali gibi geldi. Ve bir yıl burada cüzi Ankara kuvvetleri var. Çok cüzi ama işgal devam ediyor. İşgal devam ediyor. Öyle ki İsmet İnönü geldi Lozan'a giderken İngiliz kumandanı tarafından ağırlandı. Birbirlerine çay partisi verdiler. Çok enteresan sahneler vardır.
Ama bu arada yönetimde kim var İstanbul'da?
İngiltere. Saltanat kaldırıldı. Padişah gönderildi. Evet İstanbul resmen Türkiye'ye verilecek ama fiiliyatta müttefikler tarafından idare ediliyordu.
Yani aslında o bir yıl
İstanbul için hem bize yani hem Türkiye'ye ait hem değil. Türkiye'ye ait yani resmen ama fiilen orası tamamen müttefiklerin kontrolündedir. Zaten müttefikler üçe bölmüşlerdi İstanbul'u. Suriçi, Galata, Üsküdar. Üsküdar İngilizlerin hakimiyetindeydi.
Meşhur
Galata
Türkiye.
Fransızların, evet Suriçi İtalyanların kontrolündeydi. Bunlar emniyeti sağlıyorlardı. Bu böyle bir sene devam etti.
Burada çatışmalar var.
Çatışmalar.
Halk istemiyor.
Tabii halk istemiyor ama neticede barışın imzalanacağı anlayınca halk yatıştı. Yani tamam dedi bu artık geçici ve ondan sonra bu bir yıl çok enteresan geçmiştir İstanbul'da onu da başka bir programda anlatırız. Müttefikler dedi ki barış anlaşması imzalanmadan biz burayı terk etmeyeceğiz. Bir kere bunu bilin. Mütarekede bu Mudanya'da bu konuşuldu. Ve Lozan Anlaşması Temmuz 1923'te imzalandı. Ankara'nın bu anlaşmayı bir an evvel imzalamak istemesinin sebeplerinden bir tanesi de budur. İstanbul'un bir an evvel tahliye edilmesi, Trakya'nın tahliye edilmesi ve önümüze bakmak. Ve Lozan Anlaşması imzalandı. Lozan Anlaşması'na göre Boğazlar bir komisyona verildi. Türklere değil. Yani sizin topraklarınızda. Evet. Ama idare sizin elinizde değil. Bu tarihte bunun benzeri yerler vardır. Ve böylece 6 Ekim'de Şükrü Naili Paşa kumandasındaki Ankara kuvvetleri resmen İstanbul'a girdi ve İstanbul'un kurtuluşu olarak o zamandan bu zamana 6 Ekim 1923 kutlanmaktadır. Yani fiilen İstanbul'un tahliyesi 19 Ekim 1922'dir. Yani buraya ilk Ankara birliklerinin Ankara diye ayırıyorum çünkü İstanbul birlikleri vardı. Daha saltanat kaldırılmamıştı. 1 Kasım'da kaldırıldı. Arkasından Refet Paşa'nın gelişiyle burada bir Ankara komiserliği kuruldu. Bir nevi temsilcilik gibi. 6 Ekim 1923'te İstanbul tahliye edildi. Bu tahliyede mesela benim babaannem anlatırdı. O zaman bir ilk mektep talebesiymiş. Askerlerin bir merasimle dizildiklerini, donsuz asker derler İstanbullular. İskoç askerlerine. Dondan kasıt pantolondur. Etek giyiyorlar. Yani bugünkü kilot değil, iç çamaşırı değil. Don demek pantolon demekti. Donsuz asker, etekli asker. Bunları, efzon askerlerini, az miktarda efzon askeri var. Bunları babaannem anlatırdı tahliyesini. Hatta o zaman demişler ki, yani insanda utanma olur. Yani bir yeri boşaltırken de böyle törenli, davulla, zurnayla gidilir mi? Halbuki milletler arası bir usuldür bu. İngiltere kaybettiği bütün müstemlekelerinde böyle merasimler yaptırdı. Bandolar, balolarla.
Yani sanki oraları, bir misafirmiş ve uğurlanıyormuş.
Bu da bir diplomatik şeydir, jesttir, stratejidir. Evet, yani savaşsız biz burayı şeyle, yani dostluk çerçevesinde teslim ettik.
Belki de sonraki ilişkiler için.
Tabii. İşte İngiliz'in usulü budur. Oluşturuyor. İngiliz'in usulü budur. Yani bir, tamam biz bunları dize getirdik veya biz bunları çekildik, öyle olmuyor. Yani eğer orayla, hani Anadolu'da bir tabir vardır, yüz yüze bakacağız. Evet. Yani İngiltere Türkiye'den vazgeçemez, Amerika Türkiye'den vazgeçemez. Şimdi de öyle değil mi? Münasebetler ne kadar kötü olursa olsun, her zaman ekseriye karşı taraftan gelen tavizlerle tatlıya bağlanıyor. Niçin? Türkiye stratejik bir noktadadır. Eskiden Soğuk Savaş zamanı Rusya karşı stratejik bir noktadaydı. Şimdi ise İslam dünyasının, İran'ın, yine Rusya'nın altında bir stratejik noktada. Onun için bu diplomatik olarak sizi bazı kaprislerinizi hoş görmelerine sebebiyet veriyor. İstanbul'un tahliyesi de bu şekilde oldu. Ondan sonra İstanbul'da idare kuruldu, vali tayin edildi. Artık tabii ondan sonra da başka problemler oldu. İstanbul tahliye edildi. Başşehir neresi olacak? Bu da ayrı bir meseledir.
Onda başka
Ankara'nın başşehri oluşu, evet.
Peki. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar ederim. Görüşmek üzere.